Ayrım 20, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 179. İyi akşamlar Netanya diye kükrüyor sahneye az önce fırlamışçasına. Oysa sesi yorgun ve kısık. Hala benimle misiniz? Çocukluğumuzda Viewmaster diye bir oyuncak vardı. Acaba hatırlayan çıkar mı içinizde? Evet, var mı tevellüdü yeten? İçine slaytlar takılan dürbün gibi bir şeydi hani. Düğmesine bastıkça resimleri değişirdi. Selüloidin altın çağından kalma bir icat diye espri yapıyor. Hatta Pinokyo'yu, uyuyan güzeli, çizmeli kediyi filan hep dürbün sayesinde görmüştük biz. Seyircilerden yalnızca iki kişi gülümsüyor. O uzun boylu, beyaz saçlı kadınla ben. Bir an kadınla göz göze geliyoruz. Zarif bir yüzü ve ince çerçeveli gözlükleri var. İşte şimdi beni o şekilde gördüğünüzü farz edin. Şoförle ben kamyonette, tık tık. Etrafımızda çöl, tık tık. Arada sırada askeri bir araç bize doğru geliyor. Sonra yanımızdan geçtiği ana zoom yapan bir slide var. Tık tık. Sahnenin dibinde oturan kadınla erkekle gençten 5 kişilik bir grup aralarında bakışıyorlar. Sonra kalkıp gidiyorlar. Tek kelime etmiyorlar. Neden bu kadar sabrettiklerini, çıkmak için neden tam bu anı seçtiklerini bilmiyorum. Dovaleh kara tahtaya doğru gidiyor, tahtanın önünde kala kalıyor. Bu terk edilişin onun nezdinde diğerlerinden daha incitici olduğunu hissediyorum. Omuzlarını sarkıtarak tebeşiri tahtaya hışımla bastırıyor. Çizgi, çizgi, çizgi, çizgi, çizgi. Ama tam çıkış kapısının orada kadınlardan biri, erkek arkadaşı olmayan kadın bu, duruyor ve arkadaşlarının üstelemelerine rağmen onlara güle güle deyip geri dönüyor, boş bir masaya geçip oturuyor. İşletmeci garson kıza el ederek kadına bakmasını istiyor. Kadın bir bardak su rica ediyor. Dovale eşkin giden deve misali gerisin geri tahtaya doğru seyirtiyor. Bir anlık bir Groucho Marx parıltısı ve çizgilerden birini abartılı hareketlerle siliyor. Bu meyanda kafasını çevirip kadına 32 dişini birden göstererek sırıtmayı da ihmal etmiyor. Ve bir anda düşünmeden bana bir fıkra anlat diyorum şoföre. Adamın vücudu sanki karın boşluğuna yumruk atmışım gibi iki büklüm oluyor. Manyak mısın nesin? Fıkranın sırası mı? Ya sana ne, bir tane anlat işte diye yanıtlıyorum. Yok, olmaz, şu anda anlatamam.
Daha önce nasıl anlatıyordun peki?
Daha önce bilmiyordum, artık biliyorum.
Başını bile çevirmiyor, dönüp yüzüme bakmaktan korkuyor. Sanki bir hastalık kapacak benden.
Hiç boşuna umutlanma, olmaz diyor. Bana söylediğin şey yüzünden zaten feleğim yeterince şaştı. Sonra bir kıyak geç bana, ne olur diyorum. Bir tanecik sarışın fıkrası anlat. En kötü ne olabilir ki? Arabada ikimizden başka kimse yok. Kimsenin ruhu duymaz. Ama adam yok. Vallahi de olmaz, billahi de olmaz diye kestirip atıyor.
Anlatamıyorsa anlatamıyor. Ne yapalım? Onu rahat bırakıyorum. Başımı cama yaslayıp beynimi haritadan külliyen silmeye teşebbüs ediyorum.
Zı zı zı zı zı. Düşünmek yok, var olmak yok, hiçbir şey yok. Ne annem, ne babam, ne öksüzlük.
Ha, yok, sen öyle zannet. Gözlerimi yumduğumun saniyesinde babam çullanıyor üstüme. Artık resmen komando kesilmiş, nefes almama bile fırsat vermeden baskın yapıyor. Cumaları annem sabah vardiyasında çalışırken babam beni erkenden uyandırırdı ve birlikte bahçeye inerdik. Size bunu anlatmıştım değil mi? Anlatmadım mı? Sadece bize aitti o bahçe. Apartmanın arkasında ufacık bir şeydi. Taş çatlasa üçe üçlük bir alan. Bütün sebzelerimizi burada yetiştirirdik. Neyse, bahçede bir battaniyeye sarınarak oturuyoruz işte. Babam elinde kahvesi sigarasıyla, yüzünde kirli sakalıyla. Bense yarı uyuklayarak, sanki farkında değilmişçesine babama handise yaslanarak. Babam kahvesine bandığı bisküvileri bana yediriyor ve etrafımıza mutlak bir sessizlik hakim. Yukarıda bütün apartman uyumakta, dairelerde tek bir kıpırtı bile yok ve babamla neredeyse hiç konuşmuyoruz.
O sessizliği işitebilmemiz için parmağını havaya kaldırıyor. Sabahın o saatinde babamın vız enerjisi henüz uyanmış olmazdı. O yüzden seher kuşlarını, kelebekleri ve böcekleri seyrederdik.
Kuşlara bisküvi kırıntıları atardık. Duysanız insan ıslığı olduğuna hayatta inanmayacağınız kuş sesleri çıkarır babam.
Birden şoförün sesini duyuyorum. Bir gemi batmış ve gemiden yalnızca bir kişi denize atlayıp kendini kurtarmayı başarmış. Adam can havliyle yüzmeye başlamış. Ağzına dolan suları tükürmekten, dalgalarla boğuşmaktan bir hal olmuş. Kendini su yüzünde tutmak için kah yüzmüş, kah çırpınmış. Nihayet yorgunluktan pes etmek üzereyken bir ada görmüş ve bata çıka kendini kıyıya atmış. Kıyıda yatarken bir de bakmış ki yalnız değil. Meğer bir köpekle bir keçi de canlarını kurtarmayı başarmış.
Gözlerimi birazcık aralıyorum, şoför dudaklarını oynatmadan konuşuyor. Ne dediği güç bela anlaşılıyor. Bir hafta geçmiş, iki hafta geçmiş, adada inle cin top oynuyormuş. Ne bir insan ne de hayvan varmış. Sadece adam, bir de o keçiyle köpek.
Hikayenin gidişatına bakılırsa şoför bir fıkra anlatmakta ya, sesi fıkra sesi değil, ağzına adeta kramp girmiş gibi konuşuyor.
Bir ay sonra adam azgınlıktan duvara tırmanacak hale gelmiş. Bir sağa bakıyormuş, bir sola. Fakat çevrede dişi namına keçiden başka tek bir canlı yokmuş. Bir hafta daha geçmiş, adamda dayanacak güç kalmamış. Patlayacak raddeye gelmiş artık. Bu arada kendi kendime düşünüyorum. Aç kulağını, şoför belden aşağı bir fıkra anlatıyor sana. Hoppala, ne oluyor ya? Gözümü birazcık daha açıyorum. Fıkracının üst gövdesi olduğu gibi direksiyonun üstüne kapanmış. Ön cama adeta yapışmış, yüzü ölümüne ciddi. Gözlerimi yumuyorum. Anlattığında anlamam gereken bir şey var. Ama anlayacak mecal mi kalmış bende? O adayı kazazede adamla, keçiyle ve köpekle filan zihnimde canlandırmakta buluyorum çareyi. Bir kenara güzel bir palmiye ağacı konduruyorum. Bir Hindistan cevizi kırıyorum. Bir köşeye bir hamak asıyorum. Bir şezlong, plaj topu.
Bir hafta daha geçmiş. Adam hepten gemi azıya almış. Çaresiz keçiye yanaşmış. Uçkurunu çözüp aletini çıkarmış. Ama tam işe koyulacağı sırada köpek birden fırlayıp adama grrrr diye hırlamaya başlamasın mı?
Sakın ha birader, sen ol, keçiye dokunayım deme der gibiymiş adeta. Adamın gözü korkmuş, mecburen toparlanmış. Ama içinden de şöyle düşünmüş. Gece nasıl olsa köpek uyuyacak, ben de o zaman harekete geçerim. Gece olmuş, köpek sahiden de horul horul horlamaktaymış. Herif parmak uçlarında keçiye sokulmuş. Tam işe koyulacakmış ki köpek bir panter gibi üstüne atılmış. Deli gibi havlıyormuş adama. Gözlerinde kan, dişlerinde testere parıltısı varmış.
Zavallı adam ne yapsın? Mosmor taşakları zonklayarak gerisin geri uyumaya gitmiş.
Domadeh konuşuyor. Bense çevremdeki insanları süzüyorum. Özellikle de kadınları. O uzun boylu kadına bakıyorum göz ucuyla. Kısacık kesilmiş saçları biçimli. Güzelin başının etrafını adeta bir hale gibi kuşatıyor. Tamara'nın hastalanmasının üzerinden 3 yıl geçmiş. Bense tepeden tırnağa felçliyim sanki. Öylesine topyekün bir duygusuzluk. Kadınlar bu halimi bir şekilde seziyor mu acaba diye düşünüyorum. O yüzden mi bunca zamandır birinden bile en ufak bir sinyal alamadım?
Bu arada o ana dek bir fıkranın böyle ölümüne bir ciddiyetle anlatıldığına, hayatımda şahit olmadığıma dikkatinizi çekmek isterim. Adam her bir sözcüğü üstüne öyle basa basa telaffuz ediyor ki, Tanrı korusun, bir heceyi atlasa onu yarışmadan diskalifiye edip fıkra anlatma ehliyetini sonsuza dek elinden alacaklar sanki.
İki büklüm olmuş vücuduyla görünmez bir direksiyon simidinin üstüne kapanan Dovale, şoförü en ince ayrıntısına dek canlandırarak karşımızda ete kemiğe büründürüyor.
Aynı sahne sonraki günde tekrarlanmış, derken günler günleri, haftalar haftaları kovalamış. Koca bir ay geçmiş. Adam ne zaman keçiye biraz yanaşacak olsa köpek grrr diye atılıp onu durduruyormuş.
Tek tük gülümsemeler, küçümen kadın kıkırdıyor ve eliyle ağzını kapatıyor. Dovaleh yeniden bu kez yalnızca kadına doğru grrr diye hırlıyor. Önceki zızı zızının bir çeşitlemesi bu. Kadın bayılıyor buna. Dovaleh onu gıdıklamış gibi çınlıyor kahkahası. Dovaleh şefkatle bakıyor kadına.
Neyse bir gün kazazede adam eli böğründe oturmuş denize bakarken birden açıklarda bir duman görmüş. Bir gemi daha batıyormuş. Bu gemiden de sarışın bir kadın atlamış denize. Sarışın bombaymış ki ne bomba. Her şeyi fazlasıyla yerli yerindeymiş. Adamı sittin sene oyalayacak malzeme varmış kadında. Adam bir an dahi tereddüt etmeksizin denize atlamış. Geminin battığı yere kadar yüzmüş. Sarışın bombanın yanına varmış. Kadını boğulmak üzereyken yakalamış. Kollarına aldığı gibi adaya doğru sürüklemiş. Kıyıya çıkarıp kumların üzerine yatırmış. Derken sarışın, sarışın deyip geçmeyelim. Kadın bir içim suymuş, mankenleri aratmazmış. Gözlerini açmış ve adama şöyle demiş. Kahramanım, her şeyimle seninim artık. Ne istersen yapabilirsin bana. Bunu duyan adam etrafını kuşkuyla şöyle bir kolaçan etmiş ve kadının kulağına eğilip fısıldamış. Madem öyle hanımefendi, ayıp olmazsa şu köpeği 5 dakika tutabilir misin? Ama ben, ay bir dakika müsaade et, Netanya. O kadar ihtiyacımız olduğu halde rahat rahat gülmemize bile izin vermiyor. Birden öyle çıngıraklı bir kahkaha patlatıyorum ki o kamyonetin içinde resmen avaz avaz bağırıyorum. Neden derseniz, bilmiyorum ki neden. Düştüğüm akla ziyan durum yüzünden keçileri hepten kaçırdığımdan da olabilir. Çok yakında yüzleşeceğim o gerçeği 2 tam dakika boyunca düşünmek zorunda kalmadığımdan da. Belki benden yaşça büyük birinin bana yetişkin fıkrası anlatmasından da biraz da. Ne de olsa şoför bu konulardan iyi kötü çakan bir adam yerine koymuştu beni. Ama beynim hiç vakit kaybetmeden mutat fesatlığıyla devreye giriyor. Şoför ne demeye şimdiden yetişkin yerine koyuyor ki beni? Belki ben bu kadar çabuk yetişkin olmak istemiyorum diye düşünmeye başlıyorum bu sefer de. Ama sonuç olarak gözlerimden yaş gelinceye dek güldüm. Size yemin ederim o gözyaşları nihayet boşandı ve kendi kendime o da bir şeydir dedim. Her şey bu denli boka sarmışken başka şeyleri düşünmektense boğulmak üzere olan sarışın bombayı, köpekle keçiyi düşünmenin benim için çok daha hayırlı olduğu hissine kapılıyorum. Onları Hindistan cevizleriyle filan hamaklarında yatarken canlandırıyorum gözümde. Ve bu tanıdığım birilerini düşünmekten çok daha iyi geliyor bana. Şoföre gelince öyle psikopatça kahkahalar atmamın onu tedirgin ettiğini görebiliyordum. Adamcağız haklı olarak kafayı sıyırmamdan endişeleniyordu belki. Öte yandan fıkrasını beğenmiş olmam da gururunu okşamıştı. Nasıl okşamasın ki? Doğrulup arkasına yaslanmış, hızlı hızlı dişlerini yalıyordu. Böyle de tuhaf bir tiki vardı adamın. Aslına bakılırsa bir değil, bir sürü tuhaf tiki vardı. Mesela alnının üstündeki güneş gözlüklerini itip durması. Sonra sanki küçültmek istercesine 2 parmağıyla burnunu sıkması. O halleri bugün dahi bazen gözümün önüne geliyor. Ben Gurion, Nasır ve Kuruşça bir uçakta uçuyorlarmış diyor çabucak, ilgimi kaybetmeme fırsat vermeden. Birden pilot yakıtın bittiğini ve uçakta tek bir paraşüt olduğunu anons etmiş. Size ne diyebilirim ki? Adam ayaklı bir fıkra kitabıydı. Fıkra anlatmayı araba kullanmaktan çok daha iyi biliyordu, orası kesin. Aman bana ne diye geçirdim içimden. İsterse ta Beyer Şeva'ya kadar anlatsın dursun fıkralarını. Orada öğreneceğim nasılsa. Bana söylememek gibi bir şansları yok. Öksüz muhabbeti asıl orada başlayacak. Ama oraya varıncaya dek de tecilli gibi bir şeyim. Sanki beraat etmişim, kaçınılmaz infazım birkaç dakikalığına ertelenmiş sanki. En azından ben öyle hissediyorum. Dovale dik tuttuğu başını işte böyle dercesine sallayarak uzun uzun bakıyor bana. Ona telefonda şahsına özel bir hüküm mü istiyorsun diye sorduğumda nasıl paniğe kapıldığını, hatta dehşete düştüğünü anımsıyorum birden. Aynı şey şoför için de geçerliydi. Sanırım fıkra anlatmayı sürdürmekten memnundu. Zira durumun besbelli onu geriyordu. Öte yandan belki de sadece kendimi iyi hissetmemi sağlamak istiyordu. Sebep ne olursa olsun o andan itibaren soluk almamacasına anlattı durdu. Sigara tiryakileri misali fıkranın birini söndürüp birini yaktı. Fıkraya tıka basa doymamı sağladı. Doğrusunu isterseniz çoğunu hatırlamıyorum bile ama birkaçı aklımda kaldı. Ve barda oturan şu beyler var ya, Aa beyler, Roş haindendiniz değil mi? Ha pardon, tabii ya, Petah Tikva'dan. Eyvallah. Bu gördüğünüz arkadaşlar en az 15 yıldır müdavimimdir. Şerefine muchachos. Ve fıkracıdan yadigar o 5 fıkrayı her gösterime gerekse de gerekmese de yedirdiğimi çok iyi bilirler. Şimdi siz de o fıkraların nereden çıktığını biliyorsunuz. Mesela küfür etmeden duramayan bir papağanı olan adam fıkrası. Hele bir dinleyin, bayılacaksınız. Hayvan sabah gözlerini açtığı andan uykuya dalıncaya dek aklınıza gelip gelebilecek en belden aşağı. Yine ne oldu diyerek dudağını ısırıyor. Yüzüme gözüme mi bulaştırdım? Durun bir dakika. Yoksa bunu anlattın mı bu akşam çoktan? Yapmayın ya.
İnsanlar yerlerinde kıpırdamadan donuk gözlerle oturuyor. Papağan fıkrasını anlatmıştın bize diyor medyum adama bakmaksızın.
Ama bir dakika, bu başka bir papağandı diye geveliyor şaka şaka. Ne o, ciddiye mi aldınız yoksa? Bazen uyanık olup olmadıklarını anlamak için seyircileri böyle imtihan ederim. Bravo, sınavı geçtiniz. Takdir namelik seyircisiniz.
Yüzünü ekşitiyor, bir korku ifadesi hakim oluyor suratına.
Nerede kalmıştım?
O fıkracı da diyor küçümen kadın.
İlaçlar yüzünden hep diyor kadına ve cep şişesinden kana kana içiyor.
Yan etkiler değil mi diyor kadın halen adama bakmaksızın. Ben de çekiyorum onlardan.
Dinle Pitts diyor. Millet dinleyin, neredeyse sonuna geldim. Biraz daha sıkın dişiniz olmaz mı? Neyse, şoför ishal olmuş gibi zincirleme fıkra anlatıyor. Ve boş yere sinirlerini harap ediyor. Benimse kafam dev bir çok bukuruna dönüşmüş halde. Yok rahip, yok aham, yok hayat kadını, yok oduncuyla kazara çantaları karışan sünnetçinin karnından şarkı söyleyen koyun, papağan, yani ikinci papağan filan derken her şey kafamda çorba olup bütün günün çılgınlığına karışıyor ve sanırım bir noktada uyuyakalıyorum. Uyanınca ne görsem beğenirsiniz. Kesinlikle Beyerşeva otogarı olmayan bir yerde durmuş olduğumuzu, tavukların gıdaklayarak ortalıkta gezindiği, köpeklerin kaşındığı, bir kafes içinde güvercinlerin bulunduğu sıradan bir bahçedeyiz ve arabanın yanında gür saçları kara bukleler halinde arşa yükselen sıska bir kadın duruyor. Kadının kucağında da yine sıska altı bezli bir bebek. Kadın benim tarafımdaki camın dışından çift başlı bir yılan görmüşçesine bakıyor bana. Aklımdan geçen ilk düşünce şu, bu hatunun yüzüne ne olmuş ya? Bir şeyle boyamış mıdır, nedir? Derken kadının yüzünde gördüğümün gözyaşları olduğunu anlıyorum. İki düz şerit halinde durmaksızın süzülen öz hakiki gözyaşları bunlar. Kadının yanında dikilmiş bir sandviç kevirmekte olan şoför bana bakıyor ve ''Günaydın Amerika'' diyor, ''Bu benim ablam, bizimle birlikte gelecek.'' Ağlama duvarına ömründe bir kere olsun gitmemiş olduğuna inanabiliyor musun? Ama önce seni gitmen gereken yere bırakacağız, merak etme. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Neyim ben? Ağlama duvarı nereden çıktı? Ağlama duvarı Kudüs'te. Beyerşeva'ya ne oldu peki? Buraya nasıl geldik biz? Şoför gülüyor. Yolun yarısını kütük gibi uyuyarak geldin. Fıkralarımla bebek gibi uyuttum seni. Bunun üzerine kadın yok artık diye lafa karışıyor. Yoksa o soğuk fıkralarınla yol boyunca zavallıya işkence mi ettin? Seni gerizekalı. Böyle bir zamanda çocukcağıza fıkra anlatmaya utanmadın mı? Gözyaşlarına rağmen sert, asabi bir sesi var kadının. Hem de uyurken bile anlattım diyor şoför ablasına. Bir an fıkrasız bırakmadım onu. Adam adama savunma yaptım. Hadi atla bakalım. Kadın bebeğiyle ve kocaman bir çantayla kamyonetin arka koltuğuna geçip oturuyor. Şoför Beyerşeva'yı çoktan geçtik diye açıklama yapıyor bana. Bu yolculuğu yalnız başına yapmana izin vermiyorum ufaklık. Sana kanım kaynadı. O yüzden evinin kapısına kadar teslim edeceğim seni. Yalnız bir iyilik yap da bundan sonra fıkra mıkra anlatayım deme diyor ablası. Arkaya da bakma, bebeği emzirmem lazım. Çevir şu aynayı sapık şey. Kadın şoförün kafasına arkadan ufak bir şaplak atıyor. Bense oracıkta bir budala gibi oturup kalıyor, bir yandan da düşünüyorum. Neden öksüzlüğümün başlamasına izin vermiyorlar? Sürekli erteleyip duruyorlar. Acaba bir şey yapmam gerektiğine mi işaret bu? İyi dene.
Yavaşça kırmızı koltuğa doğru yürüyor ve koltuğun ucuna ilişiyor. Paramparça gözlük camlarının ardında gözlerinin kendi içine çevrilmiş olduğu seçilebiliyor. Kulübü onun adına kolaçan ediyorum. En fazla 15 kişi kalmışız geriye. Kadınların birkaçı hem mesafeli hem de derin bir bakışla süzüyor onu. Sanki başka bir zamanın gözünden okuyorlar adamın içine. İyi bildiğim bir bakış bu. Başka bir şeye yormak neredeyse imkansız. Bu kadınlar Dovale'yi yakından tanıyorlar ya da bir zamanlar tanıyorlardı. Bu akşam buraya gelmek nereden akıllarına esti merak ediyorum. Acaba her birine tek tek telefon açıp davet mi etti? Yoksa yolu şehirlerine düştüğünde hep gidiyorlar mı gösterisine?
20. ayrıntı sonu. Sayfa 188.